الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Ali İmran suresinin 26. ayetindeyiz. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Burada Allah-u Teala şöyle diyor, yani şöyle dememizi bize emrediyor: اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ Ey mülkün sahibi olan Allah. Şimdi mülk derken bizim aklımıza şey daha çok gayrimenkul gelir. Yani taşınmaz mallar gelir. Ama taşınan mallar içinde mülk deriz. Neden onlara mülk deriz? Çünkü biz onları satabiliriz de, bağışlayabiliriz de, üzerinde her türlü hukuki işlemi yapabiliriz. Ondan dolayı onun adına mülk deniyor. Asıl mülk kelimesinin anlamı hakimiyettir, egemenliktir. Tabii o mallar üzerinde tam bir hakimiyetimiz olduğu için mülk diyoruz. Ama mesela küçük bir bölgeye hakimiyet, büyük bir bölgeye hakimiyet, devlet hakimiyeti, hepsi de mülk kapsamına girer. Mesela şeyde Maliki Yevmiddin diye geçiyor biliyorsunuz. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah, Allah'a mahsustur hamd. Yani yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. O varlıkların Rabbidir. Yani sahibidir. Varlıklar dediğiniz zaman bu ahiretteki, dünyadaki bütün varlıklar o işin içerisine girer. Peki Maliki Yevmiddin ne demek oluyor? İşte Er-Rahmanir-Rahim'den sonra Maliki Yevmiddin diyoruz. Hesap gününün maliki. Dolayısıyla buradaki malik kelimesi yani bizim Türkçemizde kullandığımız anlamda değil, o günün tek yetkilisi demektir. İşte burada da Malikel Mulk diyoruz. Ey mülkün sahibi, yani tüm yönetimin sahibi olan Allah-u Teala. Mesela biz kendi mülkiyetimizde olan mallar üzerinde tam bir hakimiyete sahip değiliz. Niye tam bir hakimiyete sahip değiliz? Çünkü şey yapar, sizden daha yetkili olan makam bir karar alır ve sizin elinizdeki mülkü sizin rızanıza rağmen, istememenize rağmen alır sizden. Demek ki onun yetkisi daha güçlü. Ya da sizin bulunduğunuz yerden yol geçirir, sizin evinizde yıkar, binanızı da yıkar ve alır gider. Şimdi o zaman asıl hakimiyet güç yönetimdeki hakimiyettir. Dolayısıyla Malikel Mulk olan Allahü Teala tüm yetkilerin sahibi olandır. Peki Allahü Teala tüm yetkilerin sahibi ise ne oluyor? Tu'til mulke men teşa. Ya Rabbi, tercih ettiğin kişiye kendi tercihine göre mülkü verirsin. Yani bir takım tercih kuralları koymuşsundur. O kurallara göre birisi gelir, hakimiyetini kurar orada. Tabi bizim hakimiyetimiz geçicidir. Kalıcı olan Allah-u Teala'nın hakimiyetidir. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ Yine sen koyduğun tercihe göre koyduğun ölçülere göre hakimiyeti bazılarından da soyup alırsın. Ve tu'izzu men teşâ, yine kendi tercihine göre kimilerine izzet ve şeref verir, onun itibarını yükseltirsin. Ve tudillu men teşâ, koyduğun tercihe göre, yaptığın tercihe göre bir kısım kimselerin de itibarını düşürür, onu itibarsızlaştırırsın. Biyedikel hayır, hayrın tamamı senin elindedir. İnneke alâ kulli şeyin kadir, ama sen her şeye bir ölçü koymuşsundur. O zaman her şeye bir ölçü koymuş ve tercih. Demek ki Allah-u Teala'nın koyduğu tercihler de bir kısım ölçülere bağlı olarak işliyor. Burada şu oluyor, siz eğer Cenab-ı Hakk'ın size de hakimiyet vermesini istiyorsanız o ölçülere uyarak hareket edersiniz. O ölçülere uyarsanız Cenab-ı Hak size de hakimiyet verir. Şimdi burada bir takım önemli hususlar var. Mesela bu teşâ kelimesine tercih etme manası verdik. Şimdiye kadar teşaya ne mana vereceğiz diye hep kaç senedir, belki 10 seneyi bulmuştur herhalde, değil mi, onunla ilgili çalışmalar. Ne anlam vereceğiz diye uğraşıp durduk. En son Allah nasip etti, Kur'an-ı Kerim'den bu kelimenin anlamını bulduk. İşte bu Erzurum'da tatildeyken şeye, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum, Erzurum'da bize güzel bir evde kalma imkanı verdi. Palandüken'in eteğinde, havası son derece güzel. Orada şöyle 2-3 gün çalışma fırsatı oldu, yani telefon yok, gelen giden yok. Bizim orada olduğumuzu bilen yok, çok iyi oldu yani. O vesileyle Cenab-ı Hak lütfetti, bu ayet-i kerimeyi bulabildik orada. Kasas suresinin 68. ayet, 28. sure, 68. ayet. Oradan baktık ki Allah yeşâ fiilinin anlamını vermiş orada. Hakikaten çok çalıştığınız zaman, yani ama tabii bunu bulana kadar 10 sene geçti yani. Hem de kaç tane ekip çalışması yaptık, uluslararası toplantılar yaptık, ulusal toplantılar yaptık falan. Ne diyor Cenab-ı Hak? Estaizu billah vellezîne câhedû fînâ lenehdiyennehum subulenâ. Bizim yolumuza gayret gösterenleri elbette ki yollarımıza yönlendiririz diyor. Şimdi burada şöyle diyor Allah-u Teala. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Rabbin meşiyet ettiği ve ihtiyar ettiği şeyi yaratır. Şimdi meşiyet ettiği diye kelime veriyorum, anlam veriyorum çünkü manasının ne olduğunu biraz sonra ayetten göreceğiz. Yahtar, Allah-u Teala tercih eder. Bunun Türkçemizde de kullanılan şeyi vardır, ihtiyar kelimesi. İhtiyar, mesela sen muhtarsın denir, yani tercih edebilirsin. İhtiyarın var denir. Gerçi artık şimdi bu kelimeler eskidi, şu andaki gençler bunları kullanmıyor. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ. O insanların tercih hakkı olduğu konularda Cenab-ı Hak tercih eder. Yani insanlara bir takım tercihler vermiştir. İnsanlar tercihte bulunur. Allah da insanların tercihlerinden birisini tercih eder. Önce tercihi insan yapar, sonra Allah-u Teala yapar. Çünkü imtihan ettiği için insanları. Subhanallahi ve Teala amma yüşrikun. Evet, Allahü Teala şirki tercih eden kişi için şirki de tercih edip yaratır. Ama bu Cenab-ı Hakk'ın tercihi değildir. Koyduğu kural gereğidir. Yoksa o insanların koştuğu şirklerden Allahü Teala uzaktır. Yani Allah insanlara bir tercih hakkı vermiştir. İşte şey diyor ya, inna hedeynahu sebil, bu İnsan suresinde insanı yola koyduk. İmma şakiran ve imma kafura. Teşekkür eder ya da nankörlükte bulunur. Tercih onun. Teşekkür tarafını tercih edebilir, nankörlük tarafını tercih edebilir. Teşekkür tarafını tercih ederse Allah onu yaratır. Nankörlük tarafını tercih ederse Allah onu yaratır. Evet, şimdi burada ondan dolayı bu yehtaru fiili, yeşâ fiilinin atfı tefsiridir. Yani Arapçada bir atfı tefsir vardır. Yani açıklayıcı, o yeşanın anlamını açıklayıcı bir kelimedir. Şimdi bakın mesela, biz o hiç yehtar kelimesini okumadan ayete mana verirsek verebiliriz. Onun için atfı tefsirdir. Yani o açıklama olmadan da ayete anlam verilebilir demektir. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ Mesela insanların, yani şu ana kadar gelenekte verilmiş anlamı verelim, yaşa yürüt manasına kullanılıyor. Ki bu gelenek şeyde oluşmuştur. Maturidi'den çok sonra oluşmuştur. O zamana kadar yaşa kelimesine herkes bu anlamı veriyor. Yani yürüt manası veren yok. Ya Allah yarattı anlamını veriyor ya da tercih etti anlamını veriyorlar. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ İnsanların tercih hakkı olan şeyleri Allah irade eder ve yaratır derseniz, insanların tercih etmiş olduğu şeyleri irade ettiği zaman ve de yarattığı zaman, yaratmak demek, yani irade edip yaratmak demek, irade edip kün demektir. Yani şu olsun dedikten sonra, yani şunu murat ettikten sonra ol emrini verir, yaratılır. Zaten şae fiili, iradeden sonra ol emrinin verilmesiyle ortaya çıkar. Yani insanların tercih hakkı olan şeylerden Cenab-ı Hak seçerek yaratır. Dolayısıyla burada mecburen insanların tercih hakkı olan şeylerden seçerek yaratır deme mecburiyet olduğu için, insanlar yani bu şae fiiliyle ilgili demek ki Cenab-ı Hak elbette kullarının ne yapacağını biliyor. Çünkü bunlar sigorta kelimelerdir. Sigortayı attırdıkları zaman tamirin nereden, nasıl tamir edileceğine dair de orada şey var. Kullanma kılavuzunda demek ki bir şey var, onu arayıp bulmak lazım. Ve رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ Dolayısıyla bu yahtar kelimesini söylemeden de yaşa kelimesinin anlamının ihtiyar olduğu anlaşılıyor. Ama yahtar kelimesini verdikten sonra da ihtiyar olduğu konusunda en küçük şüphe kalmıyor. İnsanların tercih hakları olan konularda Allah tercih eder, yaratır. Ama Allahü Teala mecbur değildir. Yani siz birçok şeyler yapmak istersiniz. Hatta Cenab-ı Hak hani birçok yanlışlar yaparız da onları affeder ve karşılığını yaratmaz. Ya da insanlar yanlış yola girer, sürekli onları uyarır, hemen yaratmaz. Belli bir noktadan sonra yaratır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak oradan tercih ederek yaratır. Haşa, Allahü Teala emireli değil yani. Ben istedim, Allah yarattı, öyle değil. Tamam, senin istediğin şeylerden Cenab-ı Hak da tercih edip yaratır. Şimdi burada çok enteresan bir şey olmuş. Şeylerde tefsirlere baktım. Hatta buradaki meale bakalım. 68'e. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Onlar kim? Biz değil mi, insanlar? İnsanların seçim hakkı yok mu? Böyle bir meal olur mu? Bak, مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ Oradaki مَا اَلَّذ۪ي anlamınadır. İsim mevsuldur. Şimdi ayetleri bulamamamızın sebebi bu. Yani biz de bu şeyde yetiştirdik. Yani o atmosferde yetiştik. Geçen de vakıfta konuşuyoruz. Yahya diyor ki, ya diyor, buraya secavent koymuşlar diyor. Adamın düşünmesinin önüne engel koymuşlar diyor. Yani bu onu kaldırsalar, bak, yahluku ve rabbuke yahluku ma yeşanın üzerinde tığ var. Şey, yahtaru. Rabbuke yahluku ma yeşâhu ve yahtar üzerinde tığ var. E onu gördün mü? Ondan sonrası yeni bir cümle olarak düşünüyorsun, bir cümle başı düşünüyorsun. مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةِ Tek başına cümle oldu mu, o zaman مَا نَافِي olmuş oluyor. Onların tercih hakları yoktur. Şimdi arkadaşlar gerçekten yani ben şimdi bunları yazarken kanım donuyor. Ya bunlar bulmak ne kadar zor biliyor musunuz? Bana ikide bir diyorsunuz ki meal ne zaman yazacaksınız? Ya bu kolay mı? Daha bir kelimenin anlamı için 10 seneden fazla uğraşırsan ama değiyor çok şükür. Değiyor. Şimdi Allah'tan eski tefsirler var. Taberi tefsirinde ben baktım bu ellezî manasını olmak durumunda. Ya nasıl oluyor da buna nafi ediyorlar? Eski tefsirlerden Taberi tefsirine baktım ki buraya ellezî manası vermiş. Hay Allah razı olsun dedim yani. Ki bu ta 310'larda yazılmış, vefat etmiş olan bir zattır İmam Taberi. Bugün 1435 mi? 36 galiba, 35'e girdik. Şimdi 35'ten 310'u çıkarın. Yani 12 asırlık değil mi? 12 asır önce vefat etmiş olan bir zatın tefsirini de ancak görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar şuradaki yanlışa bakın. O kadar açık ve net bir yanlış ki. Şimdi bakın mealden okuyacağım. 66. ayetten okuyayım bakın. İşte o gün onlara bütün haberler körleşmiştir. Dilleri tükenmiş, söyleyecek sözleri kalmamıştır. Onlar birbirlerine de soramayacaklardır. Fakat tevbe eden, iman edip işler yapan kimseye gelince onun kurtuluşa erenler arasında olması umulur. Tevbe eden iyi işler yapan kimse. Tercih hakkı olmayan bir kişi için tevbe eden iyi işler yapan denebilir mi? Denir mi? Yani bu ne enteresan bir şeydir. Bakın hemen bir önceki ayet yukarıda verilen mananın yanlışlığını hemen söylüyor. Ondan sonra şimdi bir sonraki ayete bakın. Rabbin onların sinelerinde gizlediklerini de aşağı vurduklarını da bilir. Tercih hakkı olmayan bir kişinin gizlediğinin aşağı vurduğunun ne anlamı olur? Boşu boşuna konuşur orada, başka hiçbir işe yaramaz. Niye içlerindekini bilir? Yani içten neyi tercih ediyorlar değil mi? İmanı mı, küfrü mü? O kalpte olan bir şeydir. E dıştaki davranışlarını da bilir. Yani hangi davranış gerçek, hangi davranış sahte. Adam gelir sizin karşınıza namazını kılar. Dört dörtlük Müslüman olarak görürsünüz ama içi başkadır. Allah-u Teala onu namaz kılan diye yazar mı? Çünkü o namazı tercih etmemiştir. İşte bak tercihin gereğidir bu. Tamam mı? Ne diyor? Bak. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ İşlerinin neyi sakladığını Rabbim biliyor. Onun için bunların tercih ettiklerini yaratıyor. İşte bir öncesinde de ya Rabbi sen şirki tercih mi ediyorsun denir. Orada hayır diyor. Bak hayır demiş oluyor bu soruya cevap olarak. Subhanallahi ve Teala amma yüşrikun. Allahü Teala'nın onların şirk koştukları şeyle bir alakası yok da Allah onlardan uzak ve yücedir. Ama imtihan ettiği için onun tercihine göre yaratıyor. Yani insanın tercihine göre yaratıyor. Şimdi insanın tercihine göre Allahü Teala yaratır dediğiniz zaman bütün kelimelerin anlamı düşüyor, tam tutuyor. Şimdi bak mesela biz yıllardır bir türlü anlam veremediğimiz ayetler vardır. Yani yanlışı bulduk da doğrusunu bulamamıştık. Uğraşıyoruz falan. Ama bu yahtaru kelimesi tamı tamına problemi çözüyor. Şimdi bakalım bu en zor meal verilenlerden Tekvir suresinin son ayetine. Bak mesela burada ne diyor? Bu mealden okuyacağım. 22. ayetten başlıyorum. Arkadaşınız Muhammed de Mecnun değildir. Andolsun ki onu, yani Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. O gaybın bilgilerini sizden esirgemez. Evet. O lanetlenmiş şeytanın sözü de değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O herkes için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür. Evet, o herkes için, sizden doğru yola gitmek isteyenler için öğüttür. Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikse siz dileyemezsiniz. Şimdi bak burada diyor ki Allahü Teala, nereye gidiyorsunuz diyor. Nereye gidiyorsunuz? فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Nereye gidiyorsunuz diyor Allahü Teala. فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz? O herkes için, sizden doğru yola gitmek isteyenler için bir öğüttür. Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şimdi Allahü Teala önce diyecek ki nereye gidiyorsunuz? Herkes için bir öğüttür. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Bu ne demek Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz? Madem Allah dilemeden biz dileyemiyoruzsak Allahü Teala niye böyle desin? Nereye gidiyorsunuz diye? He? Niye desin? Şimdi bakın yahtaru manasını verelim. Yani sizin tercih ettiğinizi Allah da tercih edip yaratmadıkça ya Allah da tercih edip yaratmadıkça hiçbir tercihinizi gerçekleştiremezsiniz. Yani sen ne kadar tercih edersen et Allah da onu tercih edip yaratacak ki ortaya çıksın. Yani senin fiillerini Allah yaratmazsa sen bir iş yapamazsın. Ben şimdi burada size konuşuyorum değil mi? Konuşmayı yapabilmek için Cenab-ı Hak bende o kadar çok şey yaratıyor ki. Nice konuşmak isteyenler var, konuşamıyor. Ya da bir yere gitmek istiyorsunuz, şartları Cenab-ı Hak yaratacak ki gidesiniz. Yani siz ne kadar tercihte bulunursanız bulunun, Allah onun gereğini yaratmadıktan sonra sizin tercihiniz olmaz. Ondan dolayı Allahü Teala, siz nereye gidiyorsunuz? İçinizden doğru olmayı tercih edenler için bu bir şeydir diyor. Âlemler için bir zikirdir, içinden doğru olmaya tercih edenler için doğru bilgidir. Ama şunu da bilin ki, siz tek başınıza değilsiniz. Yani istediğinizi yapamazsınız. Siz bir şeyi tercih ettiğinizde, Allah da onu tercih ederse olur, yoksa olmaz. Şimdi anlaşıldı mı? Problem var mı? Sizin tercih ettiğiniz Allah da tercih eder, yaratırsa olur. O zaman, imtihanla ilgili konularda esas tercih kimin? Bizim. Yalnız şu var, imtihan soruları konusunda tercih kimin olur? Allah'ın olur. İşte az önce okuduğumuz ayette, yani Âl-i İmrân suresi 26. ayette, قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَى Ya Rabbi sen tercih ettiğinle mülkü verirsin. Verdiği zaman ne yapar? İmtihan eder. Şeyde Fecr suresinde diyor Allahü Teala. Femmel insanu iza mebtelahu rabbuhu fe akramahu ve na'ame. Allah insanı ağır bir imtihandan geçirir de ikramda bulunur ve nimet verirse. Mülk de nimet değil mi? Fe yekulu rabbi ekreman. Rabbim benim yüzüme baktı. وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَّاهُ Tekrar imtihan eder. فَقَدَرْ عَلَيْهِ رِزْقَهُ Rızkını belli ölçülü hale getirir. Hani sabit ve dar gelirli falan diyoruz ya. O hale getirirse, artık eskisi gibi bol bol kazanamıyor. فَيَقُولُ رَبِّ اَهَانًا Allah artık yüzümüze bakmıyordur. Allah bizi gözden çıkardı der. Değil bu. Bunların hepsi de imtihan içindir. O zaman imtihan soruları ile ilgili teşhada Allahü Teala'nın tek taraflı tercihi söz konusudur. Bu dünyayı da imtihan için yarattığı için bu teşhah fiilleri imtihan soruları ile alakalı olursa Cenab-ı Hakk'ın tek taraflı tercihleridir. Ama imtihan sonuçları ile alakalı olursa insanın tercihine göre Allah'ın tercihidir. Dolayısıyla mesela yine en zor meal verilen ayetlerden şey yaparsak En'am suresi 148. ayeti açalım. Şöyle yani سَيَقُولُ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. Mesela burada verilen meal. Ama bu meal bu meale has bir şey değil. Yani Diyanet Vakfı meali böyle de sanki başka meal farklı mı? Hepsi de aynı. Ya da falanca tefsir farklı mı? Şeye kadar yani Maturidi'ye kadar gittiğiniz zaman ancak doğru mealleri bulabiliyorsunuz. Ama oradan bu tarafa geldiğiniz zaman doğru meali bulmak mümkün değil. Ki Maturidi'nin ölümü de 333'tür. Yani bundan 1100 sene, 1102 sene önce vefat etmiştir. O zamandan bu zamana Müslümanlar kader kıskacını alındıkları için ilgili ayetlerin her birisinin hesabı görülmüş. Yani şey yapmışlar bir daha problem çıkmasın diye. Zaten insanlar problem çıkarmasınlar diye millete demişler ki siz ayetlerden anlamazsanız siz iyi bir hafız olun. Kur'an okuma yarışmasıları da düzenleyelim. Birinciye ödül de verelim. İşte bir haftada İmam-ı Azam bir gecede sabaha kadar bir hatim indirirdi. Tamam. Nasıl olsa hiçbir işinize yaramaz. Kimsenin hatalarını da bununla bulamazsınız. Gidip kimseyi de sorgulayamazsınız. Ezbere okuyun. Onun için medreseden Kur'an-ı Kerim kaldırılmıştır. Halka hiçbir zaman indirilememiştir. Şu anda problem yasas siz çıkarıyorsunuz. Meal okumaya başladınız. Meallerin hataları ortaya çıktı. Kur'an-ı Kerim'in meal ve tefsirlerine ne kadar büyük haksızlıklar yapıldığı ortaya çıktı. Dolayısıyla şimdi artık hocalık ciddi manada zorlaştı. Artık eski, nerede o günler, eski günler? Hocanın karşısına geleceksiniz, önce elinizi bağlayacaksınız. Efendi Hazretleri, bir sualim var. Söyle bakayım. İşte iki kere iki kaç eder? 8. Olur mu efendim? Tut kafir, yürü. Sen kim oluyorsun da bana olur mu diye soruyorsun. Zındık. Evet. Artık o devirler geçti. Çok şükürler olsun. İnsanlar sorgulamaya başladı. Ne kadar sorguluyor? %2-3 ama eskiden o da yoktu. Şimdi okuyorum buradan diyor ki mealden okuyorum. Putperestler diyecekler ki Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Şimdi bu tercih eder etseydi sözünün bir de yüklemi vardır. Arapçada bu yüklem anlaşıldığı için söylenmez. Dolayısıyla Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız diyorlar. 149. ayette de diyor ki kesin delil ancak Allah'ınkidir. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. O zaman müşrikler haklı çıkıyor. Halbuki ayetin devamında Cenab-ı Hak onlara diyor ki onlardan öncekiler de aynı şekilde yalana sardılar, yalanladılar diyor burada. Sonunda azabımızı tattılar. De ki yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. Tamam ya Rabbi bilgi istiyorsan senin ayetin. Sen diyorsun ki ben dileseydim hepiniz yola gelirdi. Biz ne dedik? Diyecekler değil mi bu meale göre? Ama Kasas 68'e göre meal verirsek şöyle olur. سَيَكُولُ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ. Yani müşrikler diyecekler ki Allah bizim mümin olmamızı tercih etseydi ne biz şirke düşerdik ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Ondan sonraki ayet ne? Diyor ki orada de ki hücceti baliği Allah'ındır. Tercihi Allah yapsaydı elbette ki hepinizi yola getirirdi. Tercihi Allah yapsaydı elbette hepiniz yola getirirdi. Şimdi öbür ayette tercihi kime bırakıyor? Kullara bırakıyor değil mi? Kulların tercihine göre yaratıyor. Tercihi Allah yapsaydı, ben size tercih hakkı vermeseydim, niye biriniz mümin, biriniz kafir arasınız ki? Elbette hepinizi yola getirirdi. Zaten bu anlamı İmam Maturidi de vermiş. İmam Maturidi'nin zamanında bu şae fiiline meşiyet diye bir mastar icat ediliyor o zamanlar. O zaman bazı kelamcılar irade manası vermeye başlamışlar ama İmam Maturidi o manayı vermemiş. Fakat daha sonra şae fiili irade anlamına tamamen getirilmiş. Allah yani Allah şey faili de genellikle Cenab-ı Hak yapılmış. Allah dilediğini saptırır, dilediğini yola getirir demişler. Oradan bir kader inancını hortlatmışlar. Niye hortlatmışlar? Çünkü başarısızlıklarının faturasını halka kesecekler. Siz ne konuşuyorsunuz? Allah böyle istemiş, biz ne yapalım? Vermedi mabut, neylesin Mahmud? Dolayısıyla faturayı Cenab-ı Hakk'a kesmişler. Ondan sonra da bunu bir türlü izah edememişler. Resulullah'a nasıl hadise söylettirmişler. Efendim kader konusu ile ilgili soru sormak yasaktır, günahtır falan filan. E peki nasıl oluyor, anlayamadığım bir konuda nasıl imanın şartı oluyor? Sonra da şunu söylemişler, Kur'an mahluk mudur, değil midir? Ne anlamı var mahluk olup olmamasının? Ha, siz Kur'an'a mahluk derseniz, Kur'an-ı Kerim'deki mesela o Bedir Savaşı ile ilgili ayet şeyler var ya, oradaki hükümler ezelden değil, o gün Müslümanların yanlışları üzerine inmiş olur. Yani yeni hükümler gelir. Bu da kader inancını bozar. Racona ters diyorlar. Kader inancını bozar. Ama mahluk değil derseniz, yani ezelden Cenab-ı Hak'la beraber Kur'an'da var. O zaman Kur'an-ı Kerim içerisinde o korktuk kelimesidir, bilmem efendim işte insan o imandır, küfürdür, bunların hepsi eskiden olmuş, bitmiş. Dolayısıyla yeni bir şey olmaz. Yani Kur'an-ı Kerim yeni bir şey insanlara bildirmez. Yeni gelişmelere göre yeni hükümler ortaya koymaz demiş olurlar. Yani ve mahluk değildir diyenleri de öldürmüşler. Son derece hürriyetçi bir yaklaşımla. Biliyorsunuz ondan sonra bir zındıklık kavramı çıkarmışlar. Divan-ı Zenadika diye zındıklar mahkemesini kurmuşlar. Yani kim ki doğru söylüyor, yani hakim ideolojiye aykırı konuşuyorsa onu öldürmüşler. Hakim ideolojinin adına da Ehl-i Sünnet demişler. Kelime son derece güzel. Sünnetten yana, hangi sünnet? Aslında sünnet kelimesinin anlamı kanundur. Kanun devleti haline getiriyorlar. Yani hukuk devleti değil de kanun devleti haline getiriyorlar. Ehl-i Sünnet de kanundan yana olanlar olmuş oluyor. Karşı çıkanları da zındık diyerek öldürüyorlar. Ondan sonra da bu ilim haline geliyor. Bugün işte okullarda, üniversitelerde hala o ilim olarak okutuluyor. Artık sizlere çok büyük işler düşüyor. Bu konularda son derece gayretli olmamız lazım. Yani çok çalışmamız gerekiyor gerçekten. Evet. Demek ki şey yani وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Yani Rabbin seçip tercih ettiğini, مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَ, onların muhayyer olduğu konularda konulardan seçip tercih ettiğini yaratır. Şimdi yaşa, yani bu يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, onun مِمَّا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ manasındadır buradaki şey. Onlar için, onların tercih ettiklerinden, tercih haklı olan, o hakları olan konulardan Rabbin seçer ve yaratır. Ve bu hakikaten bu tercih kelimesini koyduğumuz zaman şaefilinin hemen her yerde aynı anlamda, aynı şekilde anlamlandırılması mümkün oluyor. İnşallah bu defa insanlar, yani bu meal yapanlar inşallah bu defa meallerini değiştirirler de milletin zihinleri dumura uğramaktan kurtulur. Gerçekten İslam aklı tamamen dumura uğratılmış, Müslümanlar öyle bir hale getirilmiş ki düşünemez olmuşlardır. En düşünemeyenler de alim olarak takdim edilmiş karşılarına. Çünkü ilim bir şartlandırma yöntemi olarak kullanılmış. Yıllarca medreselerde insanlar şartlandırılıyor belli noktalarda. Zaten onların da Kur'an-ı Kerim'e ulaşma şansları yok. Yani medreselerde tefsirler okutulur. O tefsirler de zaten işte buradaki tefsirlerdir. Mesela مَا كَانَ لَهُمُ tefsirlere bakıyoruz, onların tercih hakları yok. Şimdi ayet tercih hakları, bir ayet tercih hakları yok diyor, bir ayet var diyor. Ne biçim bir şey ya? Kur'an-ı Kerim'de de çelişki olmaz. Bu defa adam bir kısmı münafık oluyor. Ya böyle bir şey mi olur diyor. Kimseye söyleyemiyor. Niye söyleyemiyor? Çünkü kellerinin gitmesinden korkuyor. Yani bir tartışıp da doğruyu bulma imkanı ellerinden alınmış oluyor. Halbuki bir insan yani içine yatmayan bir hususu tartışabilse, sorsa, sonuna kadar takip etse, ondan sonra bunun çaresini buldu mu, hah rahat eder, elhamdülillah'tır. Öyle yapmadığınız zaman Kur'an da dışlıyor, din de dışlıyor, fakat ben kafir oldum da diyemiyor. Niye kafir oldum derse, bir kere ilk önce karısı ya da kadınsa kocası boş olacak, bir. Onda hiç şeyde olmayacak şekilde, yani kitapta sünnette yok ama fıkha koymuşlar onu. Ondan sonra kafir oldum derse adamı öldürecekler, o da kitapta yok ama Resulullah'a mal ederek şey yapmışlar. Onu da fıkha koymuşlar. Evet. Şimdi tekrar şeye gelelim, konumuza. Âl-i İmrân Suresi 26. ayet. Evet, burada bu arada şunu da söyleyeyim de, bu şae fiilinin Kur'an-ı Kerim'de iki tane faili var. Ya Allah ya insan. Çünkü imtihan eden Allahü Teala, imtihan olan insandır. Ve fiil tamamen imtihanla ilgili konularda. Ya imtihan sorusuyla alakalıdır ki o zaman fail sadece Allahü Teala'dır. Ya da imtihanın sonucuyla alakalıdır ki o zaman iki tane şae geçer. Birisinin faili Allah, birisinin faili de insandır. Çünkü ama işte bu gelenek ikisinin de failini Allah yapmıştır. Mesela şeyde olduğu gibi, bu hepiniz biliyorsunuz ama yine de tekrar şey yapalım. İbrahim Suresi'nin 4. ayetinde olduğu gibi. Mesela Allah emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğinde yola getirir. Yani saptırmanın faili de Allah, dilemenin faili de Allah. Saptıran Allah, kimin sapacağını tespit eden de Allah, dileyen de Allah. Kul ne yapacak? Şimdi Allahü Teala şey gönderecek, nebi gönderecek, o kavmin diliyle gönderecek. Ondan sonra da dilediğini saptıracak, dilediğini yola getirecek. Tamam, madem dilediğini saptırıp dilediğini yola getirecektin, niye nebi gönderdin? O kavmin diliyle olsa ne olur, olmasa ne olur? Peki bu kadar anlamsız şey nasıl Allah'ın sözü olur? İşte insanlar bunları okudukları zaman Kur'an'ın Allah'ın kelamı olmasından şüphelenmeye başlıyorlar ve bugün Müslümanların çok büyük bir bölümü, ben şahsen Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna inandıklarına inanmıyorum. Çok açık ve net söylüyorum. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna inandıklarına inanmıyorum. Peki niye böyle söylüyorsun? Çünkü Allah şöyle diyor dediğin zaman, ama falan da böyle diyor diyorlar. Hele şu bizim kitaplarımıza bir bakalım diyorlar. Ya ne oluyor yani, Cenab-ı Hakk'ı birisinin tasdik etmesi mi lazım? Yani Allah'ın ayetleriyle bugün mesela Kur'an'a göre hüküm verilemez. Zaten o asırlardır öyle. İçtihat kapısı niye kapatıldı? Çünkü içtihat kapısı açılırsa, ilim adamları çalışırsa sistemleri bozulur da ondan dolayı. O kurdukları yanlış sistem bozulur. İşte şimdi burada nedir? Ve mâ ersennâ min rasûlillâ bilisâni kavmî, her elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdik. Yübeyyine lehum, onlara her şeyi açık açık anlatsın diye. Feyudillullâhu men yeşâ, Allahü Teala dalaleti tercih edeni, dalaleti, sapıklığı tercih edeni, edenin sapıklığını onaylar. Ve yehdi men yeşâ, hidayeti tercih eden de hidayetini onaylar. Ya da onun içinde dalaleti yaratır, öbürünün içinde de hidayeti yaratır. O kadar. Bakın, problem var mı? Gayet güzel. Evet, şimdi tekrar şey yapıyoruz. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ Âl-i İmran 26. ayete geldik tekrar. 52. sayfa. De ki, mülkün sahibi Allah'ım, تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءَ Sen tercih ettiğine mülkü verirsin. Peki tercih nasıl acaba? Keyfi bir tercih mi? Şimdi biraz sonra göreceğiz. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءَ Yine tercih ettiğinden mülkü söker alırsın. وَتُعِزُ مَنْ تَشَاءَ Tercih ettiğine izzet ve şeref verirsin, güç ve kuvvet verirsin. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءَ Yine tercih ettiğini zelil ve akir bırakırsın. بِيَدِكَ الْخَيْرِ Bütün hayır senin elindedir. Yani senin onayın olmadan hiçbir şey olmaz. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْشَاءَ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنْ Allah yaratmadan hiçbir şey olmaz. Her şeyin başında onay mevkii yaratma durumunda olan Allahü Teala'dır. Ondan sonra da ne diyor burada? İnneke alâ kulli şeyin kadir. Sen her şeye ölçü koyansın. Peki buna ne mana vermişler? Bir bakın bakalım. Sen her şeye gücün yeter. Ne oldu ayetin anlamı? Keyfi tercihe dönüştü değil mi? Şimdi her şeye bir ölçü koyarsın dendiği zaman bu tercihlerin tamamı bir ölçüyle olur demektir. O zaman uğraşın, o ölçüye göre davranın, siz de o noktalara gelin. Ama sen her şeye gücün yeter dedin mi? Olmuyor. Ama efendim bu güç yetme manasına gelmez mi? Gelmez değil. En güçlü olan ölçüyü koyandır. Şimdi Fatih'te kaymakamın bir gücü var mı? Var değil mi? Heh, güçlüdür. Peki İstanbul valisinin? Onu da var. Peki başbakanın? Peki Büyük Millet Meclisi'nin? Hangisinin gücü daha fazla? Büyük Millet Meclisi'nin. Çünkü o ölçüleri koyuyor. Kanunu o çıkarıyor değil mi? Öbürleri ne yapıyorlar? Çıkarılmış kanunu uyguluyorlar. O zaman en güçlü ölçüyü koyandır. İnneke alâ kulli şeyin kadir dediğiniz zaman, Ya Rabbi sen her şeyin ölçüsünü sen koyarsın dediğiniz zaman zaten çok güçlü olduğu da ortaya çıkıyor kendiliğinden, ama kelimenin anlamı o değil. Allahü Teala'nın ölçüsüz hiçbir iş yok. Öyleyse o zaman efendim ben gece gündüz dua ettim de Allah vermedi. Kardeşim Allah duayla vermez. Şeyde bana gelirlerdi, şeyde müftülükteyken, şimdi daha o şekilde gelenlere pek rastlamıyorum. O gene oluyor ama fazla değil. Hocam ne var? İşte oğlum içkiye düştü, kötü yola düştü. Bir dua et de geçsin. Dedim ya duayla geçecek olsa yarın ahirette Cenab-ı Hakk'a derler ki öbürler, Ya Rabbi buna dua edecek adam buldurdun, bize niye buldurmadın derler. Öyle şey olur mu? Şimdi Allah her şeye bir ölçü koymuş. Onun için duanın da bir ölçüsü var. Bakara suresinin 201 ve 202. ayetlerinde ne diyor Allahü Teala? Otuzuncu sayfa. Hatta 200'den başlıyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا İnsanların kimisi, işte bu hac alakalı şey yapıyor, mesela Arafat'ta dua ederler. Yukarıdan beri hacla ilgili ayetler. Ki bu her zaman her yer için geçerli ama orada daha çok biliyorsunuz dua edilir. Buradan dualar ısmarlanır. Tamam, yani birisi için dua etme gayet normaldir. Bu şey değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ömer radıyallahu anh'a da böyle bir şey söylediği, işte bizi de duanda an dediğine dair rivayetler var. Diyor ki burada فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. İnsanlardan kimisi hep, ''Ya Rabbi bu dünyada ver.'' Yani ki, orada şey yapar, ''Ya Rabbi araba ver, Ya Rabbi işlerimi düzelt.'' Hep dünyalık ister. Tamam. وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Bunların ahirette alacakları bir şey yok. Ya ahiretten bir şey istemiyor ya. Ahiret defteri kapandı bunlar için. Peki. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Onlardan kimse, ''Ya Rabbi bize bu dünyada güzellik ver, ahirette güzellik ver, bizi cehennem azabından koru.'' derler. Peki, ne olacak? Netice ne? اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا. Sadece bu dua ile olmaz. Çalışmalarından bir pay vardır. Hem dua ederler hem çalışırlar. Peki o zaman çalışacaksam duanın anlamı ne? Allahü Teala senin önünü açar, kolaylaştırır, destek verir. Ama çalışacaksın. Çalışmasan hiçbir şey yok. Çalışmayanın duası da kabul edilmez. Çalışacaksın. İşte şimdi bakın, Allah ölçü koydu, gördünüz mü? Keyfi değil, değil mi? Keyfi değil. Çalışacaksın. O ölçüye göre çalışacaksın, Allah-u Teala'ya vereceksin. Çalışmayana bir şey yok. Vallahu seriul hisab. Yani şimdi senin evin önünde çok güzel bir tarlan var. Şahane bir toprağı var. İçinden de su geçiyor. Tarlayı sürmedin, tohumunu ekmedin. Tarladan ürün alman mümkün mü? Belki bir ot olur, başka bir şey olmaz. Peki tarlayı ektin, gereken her şeyi yaptın, ne lazımsa yaptın, dua da edeceksin. Çünkü Allahü Teala bakarsın ki yarın oraya bir dolu yağdırır, her şey gider. Efendim bir samyeli dedik, yani bir rüzgar gelir, yakar, götürür. Ürünü alırsın, bir sel gelir, alır götürür. O zaman duanı da yapacaksın. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaratmadığı hiçbir şeyi sen yapamadığına göre, sen gerekeni yap. Çünkü senin yaptıklarından Cenab-ı Hak tercih edip yaratıyor. O zaman o yaptıkları yapmazsan tercih edip yaratmıyor. Hem de yapacaksın hem de Cenab-ı Hakk'a dua edeceksin ki Allahü Teala onu yaratmış olsun. İşte çalışmadan hiçbir şey yok. Dolayısıyla efendim bu duayı şu kadar okursan şu olur. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Efendim işte bin kere şunu okuyacaksın. 4444 kere Sırat-ı Tefrici'yi okudun mu şu olur. Ya bundan ne Resulullah'ın haberi var ne de başka kimsenin, Cenab-ı Hakk'ın da haberi yok haşa böyle bir şeyden. Ya bu ne biçim bir şey? Yani din adına insanlar, yani insanların en çok sömürüldüğü alan din alanıdır. Çok dikkat etmek lazım. Aklımızı sonuna kadar kullanmamız lazım. Evet. بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ. Ya Rabbi sen her şeye bir ölçü koyarsın. Demek ki عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ, sen her şeye gücün yeter değilmiş. Ölçü koyarsın demek. Zaten kadr ölçüdür. Bizim Türkçemizde de var. Kadar deriz değil mi? Miktar deriz. Oradan, Arapçadan gelmedir. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. Geceyi gündüzün içerisine sokarsın, gündüz gecenin içerisine sokarsın. Mesela bu günler geceler uzuyor. Gündüz gecenin içerisine giriyor. Bazen de günler uzuyor, o zaman da gece gündüzün içerisine giriyor. Gece ile gündüz 24 saat vardır. Yani şu anda gündüz var ama gece önde, gündüz arkada. Çünkü insanlar inşallah, fizikçiler falan filan bunu öğrenirler. Gece ve gündüz ayrı birer mahluktur. Ayrı birer mahluktur. Allah onları yaratmıştır yani ayrı birer varlık olarak. İşte şey, ışık, güneş ışıkları gündüze vurduğu zaman aydınlığa dönüşüyor. Yoksa mesela uzayda kapkaranlıktır. O uzaya çıkanların, işte istasyonlardan yapılan yayınlara bakın, dünya tarafı olan kısım aydınlık, arka tarafı zifiri karanlıktır. Dolayısıyla o gündüz denen varlık ayrıca olmasa dünyanın aydınlanması da mümkün değil. Yani 24 saat gündüz var ama gece olduğu zaman gece öne geçer, gündüz olduğu zaman gündüz öne geçer. Gecenin özel bir alameti olmadığı için yazın kutup bölgesinde geceler aydınlık olur. Evet. Şimdi ve tuhricul hayye minel meyyit. Ya Rabbi sen ölüden diriyi çıkarırsın. Mesela ölü topraktan bakarsın toprağı yeşertmiş, yemyeşil hale getirmiş. Ve tuhricul meyyite minel hayy. Diriden de ölüyü çıkarırsın. Bakarsın işte koskoca adam ölmüş gitmiş. Ya da ağaçlar ölmüş, tabiat ölmüş. Ve terzuku men teşâ'u. Tercih ettiğin kişiye rızık verirsin. Bir gayri hesap, hesapsız. Yani çalışmasıyla orantısız rızık verirsin. Bazen çalışırsınız, çalışırsınız, bir şey elinize geçmez. Bazen de bakarsınız ki geliyor her taraftan. Bunların ikisi de imtihandır. Dolayısıyla ölçüye uymamız lazım, gerekeni yapmamız lazım ve Cenab-ı Hak'tan da başarı istememiz lazım. Evet. Böylece bugünkü dersimizin birinci bölümünü tamamlamış oluyoruz. İnşallah daha sonra ikinci